Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Dünün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye'de. Günaydın Türkiye, hafta içi 7.30-9.30 saatleri arasında RSFM'de.
Türkiye günaydın, 3 Mart sabahındayız. Huzur dolu, keyif dolu bir perşembe sabahı diliyorum. Bursa, Kocaeli ve İstanbul'dan sesleniyorum sizlere. Merkezler belli, adres belli. Twitter'da günaydın Sputnik'iz, bekleriz. Masada Onur Er belli. Mikrofonda ben belliyim, Murat Cengizer. Ve yoğun akıcı gündemle başlayalım. Madem yoğun akıcı diye başladık, doğrudan İstanbul trafiğine bir gidelim. Malum yağmur yağdı ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisi altına özellikle yurdun batı kesimleri girmiş durumda. İstanbul böyle, Trakya böyle, Marmara'sı, Ege'si, İç Ege'si, İç Anadolu'nun kuzeybatısı bu şekilde ve sanıyorum pazar gününe kadar yağmurun tadını çıkarmaya devam edeceğiz. Biraz da bu sayfadan bakmakta, okumakta yağmuru galiba fayda var. Ama trafiğe etkisi de var. İşin biraz da bu kısmına geçelim ve doğrudan İstanbul trafiği.
Hangi yollarda yoğunluk var? Trafik nerelerde akıyor? Alternatif güzergahlar hangileri? Günaydın Türkiye trafik raporu.
7.32 saat ve trafikte tabii yoğunluk artmaya başladı. Önce kaza arıza hali var mı? Biri var. Bir trafik kazası var. Altınşehir Bahçeşehir yönünde az önce TEM'de sağ şeritte bir trafik kazası meydana geldi. Bir şerit trafikten etkilenmiş durumda. Tabii bu da ayrı bir yoğunluk yaratıyor. Zaten bu bölge yoğun. Yani Bahçeşehir'den çıkanlar Mahmut Bey'e doğru, göle doğru yoğun bir trafiğin içine giriyor ve araçların ortalama hızı 18 kilometreye inmiş vaziyette ama Mahmut Bey gişelere doğru açılan trafik Çoban Çeşme'ye kadar devam ediyor. TEM'i tercih edenlerse Mahmut Bey gişelerden sonra yeniden bir trafiğe girmek zorunda. Ve bu hemen hemen ikinci köprünün çıkışına kadar devam ediyor. Buna özellikle dikkat diyelim. Ama hani TEM'in paraleli olarak da yorumlayabileceğimiz Çoban Çeşme Haliç istikameti de tamamen yoğun vaziyette. Hatta şu dakikalarda İstanbul'u adeta çile çekiyor. Yağmurun da etkisiyle ortalama hız düştü 15'lere. Yani TEM'in yoktur farkı D100'den dedirten hadise. Otogar istikameti TEM'den işte Bağcılar'dan girenler otogara yine yoğun bir trafikle geçiş yapmak durumunda. Gerçi gişelere göre biraz daha trafik hızı artmış durumda ama 30 kilometreyi aşamıyoruz. Basın Ekspres'te yoğunluk artmaya başladı. Güneşli Bağcılar istikametine özellikle dikkat diyelim ve bu dakikalarda biraz yoğun. Avcılar Küçükçekmece arası yine bildiğiniz gibi hiç mi açık nokta yok? Küçükçekmece'den sonra Çoban Çeşme'ye kadar trafik tamamen akıcı. Özellikle sahil yolu tercih edilebilir. Hemen hemen akıcı diyebileceğimiz bir özelliği var. Yer yer kilitleniyor işte Bakırköy sahil. Yenikapı zaten çalışmadan dolayı burası aylardır kilitli vaziyette. Ve sonrasında Sarayburnu'na kadar açık bir trafik söz konusu. E5 kilit, TEM kilit özellikle Anadolu istikametinde. Köprülere geldiğimizde her iki köprü yoğun ama ikinci köprüde yoğunluk Avrupa-Asya istikametinde katlana katlana arttı. Özellikle bu dakikalarda araçlar durma noktasına geldi ve 12 kilometre hızla seyir alınıyor. Köprüler geçildikten sonra problem yok. Özellikle Beykoz katılımında yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ikinci köprüde ama sonrasında Edirne istikameti Bahçeşehir'e hatta kazanın olduğu Altınşehir'e kadar açık vaziyette. Diğer taraftan Boğaziçi Köprüsü'nün her iki istikameti tamamen yoğun. Bu sabah Üsküdar girişi yani Altunizade fazlasıyla sıkışık ve araçlar durma noktasında. Barbaros için de aynı şey söylenebilir. Köprüler geçildikten sonra bugünün bir farkı var. Sanıyorum yağışın etkisinden olsa gerek. Geçildikten sonra dahi trafik var. Altunizade'den sonra özellikle trafiğin açıldığını aktaralım Avrupa'dan geçenler için. Anadolu yakasına döndüğümüzde havalimanından önce Sabiha Gökçen'den bahsederim. Trafik Pendik istikametinde, kuzey istikametinde tamamen akıcı. sıkıcı ama batıya doğru özellikle Kartal'a doğru tamamen her iki yönde yoğun bir trafik söz konusu ve bu kilometrelerce devam ediyor. Ortalama hız da 15 kilometre. Aktaracaklarımız şimdilik böyle. Gerek Ümraniye gerekse Ataşehir kavşağında yoğunluk artmaya başladı. Zaten Ataşehir'den her iki yöne geçişte, her iki köprüye geçişte ciddi bir tıkanıklık hali var. Ve yağmur da sanıyorum İstanbul'un canına okumaya sabah sabah devam ediyor. 7.36 saat sevgili dinleyiciler. Birazdan tabii aralıklarla yine trafiği vermeye devam edeceğiz. Saat başını kaçırmayın diyelim. Hadi biz normal gündemimizle özellikle biraz da Edirne ötesiyle programı açalım, yolumuza devam diyelim.
Günaydın Türkiye'de. Şimdi dünya haberleri. Dünya haberleri.
Şimdi dünya haberleri ve doğrudan Amerika'daki seçimleri konuşalım sevgili dinleyiciler. Süper Salı dendi çünkü dile kolay tam 11 eyalette ciddi bir ön seçim heyecanı yaşandı. İşte demokratlar ve cumhuriyetçiler başkan adaylarını belirlemeye çalışıyor ama galiba bu yarış Clinton'la emlakçı Trump arasında gidip gelecek. Yani her iki kanadın isimleri sıyrılmaya başladı. Özellikle her iki başkan adayı 11 eyaletten 7'sinde galip ayrıldı. Yani Süper Salı'dan Süper Clinton'la Süper Trump çıkıverdi. Ve Clinton'la Trump'ın 8 Kasım tarihinde yapılacak başkanlık seçimlerinde 45. başkan olmak için mücadeleleri devam edecek. Birbirlerine bir anlamda rakip olma ihtimali galiba güçlendi. Amerikalı Clinton'ı mı seçecek yoksa Trump güzellemesi mi yapacak? Biraz muamma gibi gözüküyor ama şimdilik rota belli oldu. Yani bu ikili biraz daha öne çıktı. İşte Ted Cruz'lar konuşuluyor. Diğer tarafta Sanders konuşuluyor ve bunların önünde yerini alan bir ikiliye dönüşüyor. 7.38 saat gündem bir hayli hareketli sevgili dinleyiciler. Gelin enteresan bir istatistikle devam edelim. Bizi içine çeken hatta dışarıdan bir konu gibi gözüküp ama doğrudan Suriyeli gelinleri de ön plana çıkaran bir hadise. Şimdi geçen sene Türkiye'de yaklaşık 19 bin erkek yabancı gelinle evlenmiş. Bunların %19'a denk gelen 3600'ünü Suriyeli gelinler oluşturuyor. Ve Suriyeli gelinleri %14'te Almanlar takip etmiş. Türkiye'de %9'a da Azerbaycanlılar sıraya girmiş vaziyette ve yabancı damatlar da ilk sıra yine Almanların hatta %19'a tekabül ettiğini özellikle belirtelim. Tabii Alman kimliği taşıyan gurbetçilerin de altını çizmekte sanıyorum fayda var. Efendim 7.39 saat yoğunluk artıyor İstanbul trafiğinde. Aralıklarla aktarmaya devam edeceğiz ama gelin biz doğrudan havayı değiştirelim ve şimdi spor sayfalarındayız ve Galatasaray'ın dünkü halini konuşalım.
Günaydın, günaydın Türkiye. Şimdi spor zamanı.
Efendim Galatasaray'a Avrupa Kupalarından bir sene men cezası verildi. Beklenen bir cezaydı ve dolayısıyla hani sanıyorum bu şaşırtmadı. Bir anlamda bir yıllık ceza dahi ucuz atlatılan bir duruma dönüştü. Aslında özeti böyle sunmak lazım. Peki neler yaşanacak? Çok detay var. Şimdi Galatasaray cezayı niye aldı? Biraz bundan bahsedelim. UEFA finansal fair play kuralları yani mali kriterleri var UEFA'nın. Kafanıza göre öyle transfer yapamayacaksınız mesajını veriyor. Avrupa'nın futbol patronu. Kulüpler en fazla 30 milyon euroluk bütçe aşımına tolerans gösterilecek kulüplerin bu harcamalarına. UEFA böyle diyor ve Galatasaray'ı zaten 2012'den itibaren incelemeye aldığında ortaya enteresan rakamlar çıkıyor. 2012-13 sezonunda 8 milyon euro. 2013-14 sezonunda 70 milyon euro, 2014-15 sezonunda ise 55 milyon euroluk zarar etti ortaya çıkıyor Galatasaray'ın. Yani o bütçe sınırı kat be kat aşılmış vaziyette. Hemen ardından UEFA uyarı üzerine uyarı yapıyor, harekete geçiyor ve ardından Sarı Kırmızılı Kulübü kendi komisyonuna yani yargı komisyonuna havale ediyor. Komisyonda artı bir yılı bazı şartlara bağlayıp kaldırdı ve Galatasaray'a doğrudan bir sene men cezası verdi. Özellikle kulüpte tabii enteresan açıklamalar da yapıldı. Genel Sekreter Fatih İşbecer konuştu. Gelinen noktada artı bir kaldırıldı. Dolayısıyla ceza kulübün daha az aleyhine olacak şekilde hafifledi dedi. Ama biraz bu bize savunma mekanizması gibi geldi. Cimbo ciddi bir Avrupa darbesi almış vaziyette. Sadece bu darbeyi almadı. Bundan sonraki transferleri artık kafasına göre yapamayacak. Muhtemelen Muslera'yı, Snyder'i, Podolski'yi de kaybedecek. Böyle bir tablo var. Çünkü UEFA'nın ayrıca 2 sene için maaş sınırlaması konusu var. Sattığın kadar harcayabilirsin yaptırımı var. Ve Galatasaray futbol uçuğu satışından elde ederse bir gelir, bu gelir üzerinden transfer yapabilecek artık. Yani bundan bağımsız olarak ben gidiyorum işte dünyaca ünlü yıldızı alıp getiriyorum diyemiyorsunuz. Dolayısıyla önce eldekileri çıkaracaksınız, para kazanıp ardından yeni isimler alacaksınız. İşte Cimbom'un gördüğü cezanın bir anlamda özeti, kısa geçmişi bu şekilde. 7.41 saat. Şimdi tabii Galatasaray'ın dün akşamki maçına da dönelim. Aslan kupaya tutunacak galiba bu sezon ama yine kötü futbolla. Düşünün, dün akşam Akhisar belediye takımını konuk etti, Sarı Kırmızılar. Maç 1-1 berabere sonuçlandı ama özellikle ikinci yarıda Ege temsilcisi belki de kendisini yarı finale çıkaracak o şansı baya tepmiş oldu. 2 gol de Akhisar kanadından geldi. Douglao kendi kalesini gördü. Rodellega ile umutlandı Akhisar ama tur atlayan taraf Galatasaray oldu ve maç sonrası A2 takımının antrenörü, yani Orhan Atik'ten bahsediyoruz, doğrudan açıklamalarda bulundu o sözler.
İlk yarı çok arzulu, çok istekli bir Galatasaray takımını sahada izlediniz. İkinci yarısı da bununla ilgili tam anlamıyla aynı paralelde olduğumuzu söyleyemem. Vermiş olduğumuz bir takım pozisyonlar var. Birkaç tane pozisyonum var ki bunları irdeleyeceğiz. Bunları yorumlayacağız ve bu konuda çalışmalarımız devam edecek.
Efendim, Endonezya dün 7.9'da sallandı ama korkudan olmadı. Yani bizde böyle bir deprem olsa sanıyorum şu an faciadan facia beğen noktasına geçerdik. 7.9, yani bir ülkenin adeta ters yüz edilmesi gibi. Bunun denemesi yapılıyor gibi neredeyse. Ve bu depreme rağmen can kaybı olmadı. Depremin hemen ardından tsunami alarmı da verildi ve Sumatra Adası'nın işte batısında, yani Endonezya'ya aslında biraz da uzak noktada olması, denizin ortasında olması da bir derece durumu hafifletti ve yerinde zaten 10 kilometre derinliğinde meydana geldi ve Singapur'da da hissedildi ama daha önce on binlerce kişinin ölümüne neden olan o deprem şimdi uzakta ve derinlikte olduğu için bir nebze ucuz atlatılmış vaziyette. Bizde de hocaların enteresan yorumları var. Birbirini yine tutmayan profesörlerin adeta fantezilerini galiba dinler gibiyiz. Kimisi çıkıyor 2045'e kadar deprem yok diyor. Kimisi olası depreme 10 yıl içinde hazır olun mesajı veriyor. Hatta doğrudan ölçek verenler dahi çıktı. Yani Türkiye aslında bakmayın biraz da hocaların üzerinden bambaşka bir ikilem, hatta üçlem yaşıyor gibi. Yavaş yavaş konuları dağıtalım. Hatta hangi konulara geçelim? Birazdan havaya da bağlanacağız ama para piyasalarına vurgu yapalım. Şimdi ekonomi notlarında doların dünkü seyri ne dereceydi, nasıldı? Hadi doğrudan piyasa rakamları.
Günaydın Türkiye. Sabah ekonomisi, borsa ve piyasaların gündemi.
Türkiye günaydın, önce dolarla başlayalım. 2 lira 94 kuruşa düştü dün. Euro'da 3 lira 18 kuruştan işlem gördü. Altının gramına döndüğümüzde 117 lira ve borsa ise dünü altın gibi yükselişle kapadı ve 76.788 puandan bir kapanış olduğunu belirtelim. Altın iyi kazandırıyor. Yılbaşından bu yana yatırımcısına %20 kazandırıyor. Özellikle borsada belki kağıtlara döndüğümüzde tabii böyle bir kazanç söz konusu değil ama döviz yatırımlarında, işte dolarda olsun euroda olsun, yüzde hemen hemen biri geçmeyen bir kazanç söz konusu. Yani altının o enteresan seyri açıkçası dolu dizgin yoluna devam ediyor. Noktayı koyalım ve doğrudan şimdi, madem yağmurdan ve İstanbul trafiğinden bahsettik, yayına böyle başladık, biraz da havayı ve yağmuru konuşalım.
Yağmurlu, güneşli, yoğun sisli, parçalı bulutlu. Bugün hava nasıl olacak? Günaydın Türkiye Hava Raporu.
Efendim, yağmurun etkisi altındayız ve doğrudan meteoroloji mühendisi Barış Özgün'e soralım ve şu an Barış Bey telefonun diğer ucunda bizi bekler. Barış Bey günaydın.
Günaydın, iyi günler, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Yağışlı, bayağı yağışlı bir İstanbul sabahına uyandık. Neler aktarırsınız güne ilişkin, yağışa ilişkin? Kayıtlarda, notlarda neler var acaba?
İstanbul çevresinde son 24 saat içerisinde yaklaşık 30 hatta yer yer 40 kilograma yaklaşan yağışlar ölçtük. Bu yağışlar şu an içinde devam ediyor. Akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edecek diyebiliriz. Özellikle Anadolu yakasında biraz daha akşam erken saatlere kadar devam edecek. Günün en yüksek sıcaklığı bugün 15 derece olacak İstanbul özelinde. Bunun dışında şu an için özellikle Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu'da yağışları görüyoruz. Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, yine Doğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu'nun özellikle güney ve batı kesimleri, Güney Doğu Anadolu bölgesinde yağışları göreceğiz bugün itibariyle. Özellikle İç Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli rüzgar hakim. Önümüzdeki gece saatleri itibariyle de Ege'nin kıyı kesimlerinde ve Marmara'nın batısında yine bu güney yönlerden kuvvetli rüzgarı göreceğiz ki gece saatleri itibariyle yeni bir yağışlı sistem de ülkemizi etkilemeye başlayacak. Bu yağışlı sistem de gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısı, kıyı Ege, yine Manisa, Uşak, Denizli çevrelerinde yağışlara sebep olacak. Bu yağışlar yarın Cuma günü itibariyle de tekrar yine ülkemizin batı ve iç kesimlerinin tamamını etkisi altına alacak. Diğer merkezlerimize baktığımız zaman gün içerisinde beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları için İstanbul'da bugün 15 derece olacak demiştik. İzmir'de 17, Adana'da 22, Antalya'da 18, Ankara'da 17, Bolu'da 13, Samsun'da 17, Trabzon'da 20, Erzurum'da 9 ve Gaziantep'te 19 derece olacak günün en yüksek sıcaklıkları.
Pazar gününe kadar galiba yağış devam edecek.
Aynen öyle, pazar gününe kadar devam edecek. Hatta pazar günü de Doğu Anadolu'nun doğusu ve kuzey kesimleri, yine Doğu Karadeniz'de yağışlar devam edecek.
Evet.
Pazar günü itibariyle, cumartesi pazara bağlayan gece itibariyle daha da belirgin bir sıcaklık düşüşü göreceğiz. Ama pazar günü gün içerisinde hemen hava ısınmaya başlayacak. Pazar günü sıcaklık artışlarını hissetmeye başlayacağız. Hafta başından itibaren de daha belirgin bir şekilde sıcaklık artışlarını hissedeceğiz. Önümüzdeki haftada neredeyse hafta sonuna kadar yağışsız bir hafta geçireceğiz diyebiliriz.
Meteorolojiden Barış Özgün aktardı sevgili dinleyiciler. Detayları güzel bir değerlendirme oldu. Gündeme devam edelim. Hatta eve dönüşle devam edelim. Şimdi Cizre'deyiz ve 14 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. PKK'nın terörü vardı ve bu teröre karşı tabii operasyonlar başlamıştı. Ve sokaklara bomba döşeyip hendek kazan PKK'lı teröristlere yönelik o operasyonda tam 59 gün, neredeyse 60 gün, yani 2 ay geride kaldı ve ilçedeki aramalar dün son buldu. Operasyonlar son buldu ve sokağa çıkma yasağı dün 79. gününde gündüz saatleri için kaldırıldı. Çatışmalar nedeniyle zaten göç edenler vardı. Vatandaş, bir anlamda halk doğrudan ilçesine geri dönmüş oldu. İşte turnikeler kuruldu, kontrol noktaları oluşturuldu. Buradan tek tek kimlikler gösterilerek içeri alındılar, ilçeye giriş yaptılar ve dönenlerin çoğu evlerini Halep gibi buldu. Yani Kuzey Suriye'deki bir anlamda o savaş halindeki gibi buldu ve eve dönüş sancılı da olsa başlamış durumda PKK'nın ortaya sunduğu müthiş bir manzara. Efendim, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Sur ilçesinde yürüyüş yapılması çağrısına tepkiliydi. Batı Afrika turunu zaten devam ettirdi geçtiğimiz gün ve Diyarbakır'da yürüyüş yapılmasına ilişkin bu çağrıya savcıların görevini yerine getirmesi gerekir diyerek tepki gösterdi.
Bir terör örgütüne çağrı yapmak parlamento içindeki bir milletvekilinin görevi olamaz. Atılması gereken adım şudur. Zaten ben Güneydoğu'daki benim bölge halkının, Kürt kardeşlerimin teröre davet kokan bir çağrıya evet diyeceğine inanmıyorum. Özellikle de bunun için birilerinin suç duyurusu yapmasına gerek yok. Her şey açık, net, ortada ve bu savcılıklara bir davettir ve savcıların da kendi üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ülkemin huzurunu karıştırmaya kimsenin hakkı yoktur.
Hadi baltaladığımız Antik Roma ile devam edelim sevgili dinleyiciler. Olay Bartın'da Amasra'da meydana geldi. Şimdi Roma döneminden kalma 2000 yıllık anıt var. Ve kırmızı sprey boyayla üzerine tahmin ettiğiniz manyakça şeyler yazılıyor. İşte adam adını yazıyor. Yanına zalim diyor. İşte seni seviyorum diyor. Ve bunu yazan Atalay Uzunay bir de bir güzel fotoğraf çektirip üstüne gidip bunu Facebook'ta paylaşıyor. Yani kendini ihbar ediyor bir anlamda. Bartın Müze Müdürlüğü çok doğru yapmış, hızlı da davranmış, tebrik etmek lazım. Hemen fotoğraf üzerinden Atalay Uzunay hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve olay savcılığa intikal etmiş. Ve adam hem ceza ödeyecek hem de anıtın temizlik masrafını aynen cebinden karşılamış olacak. Muhtemelen temizlenir ama bu mantığı, bu zihniyeti temizlemek kolay değil. Yani anıtın üzerine, romanın üzerine çarpı atan zihniyet, tarih bilincinin herhalde biraz daha sorgulanacağı, sorgulatılacağı bir haber olsa gerek. 7.51 saat, noktayı koyalım bu bölüme. Biraz müzik dinleyelim ve hemen ardından Türkiye gündemiyle karşınızdayız.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek.
You can make
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Türkiye günaydın, 7.56 saat sevgili dinleyiciler. Gelin sizi çok enteresan bir habere götürelim. İnsanın kanını donduran bir haber bu. Hakikaten okuduğunuzda, o ortama biraz olsun kafanızı soktuğunuzda inanın hiçbir şey anlamıyorsunuz. Olay Rusya'da meydana geliyor. Şimdi St. Petersburg'da, Rusya'nın belki de en zengin noktasında, kentinde. Manken Dubrovina. Genç kadın 17 yaşında ve 42 yaşındaki bir adamın evinde partiye katılıyor. Partiye kardeşini de çağırıyor. Kardeş de Elizaveta Dubrovina, o da 19 yaşında. Yani kardeşler arasında 2 yaş fark var. Ev sahibi bir ara işte kardeşleri yalnız bırakıyor. Ben de işte dışarı çıkacağım, bir alkol almak durumundayım deyip kapının önüne çıktığında içeriden garip garip sesler geliyor. İçeri döndüğünde Stefania Dubrovina'yı gözleri oyulmuş, kulakları kesilmiş ve 140 kez bıçaklanmış şekilde buluyor. Tabii genç kız olay yerinde hayatını hemen kaybetmiş ve işte ardından tabii olay polise yansıtılmış. Polis cinayeti kardeşini kıskanan, psikolojik sorunları olan Elizaveta'nın yaptığını belirlemiş. Ve Rusya şimdi bu kan donduran olayı konuşuyor ve olayı biraz da anlamaya çalışıyor herkes. Yani vahşi kardeş şimdi müebbet hapiste yargılanacakmış ve kıskançlık diyen var buna, kardeş rekabeti diyen var. Acaba bir 17 yaşındaki kız bu şekilde nasıl öldürülür dedirten bir hadise şimdi bambaşka bir öyküye dönüşmüş vaziyette. Efendim 7.58 saat, yolumuza devam edelim. Çok gerçekten kötü bir haberdi bu. Hadi biraz havayı değiştirelim, Ankara yapalım. Şimdi Ankara'da tabii gündem bir hayli yoğun. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın partileri yeniden çağırdığı bir komisyon masası vardı. Yani yeni anayasa konusu, ki kolay kolay da yazılacağı benzemiyor. Bu mektuba yanıt verin demişti. Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gözler dönmüştü. Başkanlığa kapı açan çalışmanın parçası olmayız demişti. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı başkanlığa götürecek bir yeni anayasaya biz karşıyız. Parlamenter sistem demişti. Bunun vurgusunu yapmıştı. Ve önceki komisyonda üzerinde anlaşılan 60 maddenin de yargıya ilişkin hükümler eklenerek meclise sevk edilmesini önerdi CHP lideri. Ve gözler bundan dolayı Grup Başkan Vekili Levent Gök'e döndü. CHP'li Gök konuşuyor.
Darbe hukuku ve onu tahkim eden mevzuatın temizlenmesine ilişkin çalışmanın ayrı bir komisyon tarafından yürütülmesi ve bu komisyonun da derhal kurulması müzakere edilebilir.
Peki MHP nerede acaba? Yani katılacak mı? Yeni anayasa konusuna nasıl bakıyor? Başkanlığa destek verecek mi? Hayırcı MHP bu defa başka yönlerden AK Parti'nin yine yanında olacak mı? Tabii türlü sorular var. Fakat dün MHP'den CHP'ye eleştiri vardı. Oktay Vural konuştu. Tüm partiler olmadan zaten bu iş olmaz mesajını verdi. Komisyon devam edemez dedi ve CHP'yi şu sözlerle eleştirdi.
Madem yüzmeyecektiniz, niye denize girdiniz? Herhangi bir siyasi partinin böyle bir komisyonda bulunmama iradesi karşısında bu komisyonun bir uzlaşma komisyonu olarak devam edemeyeceği açıkça ortadadır.
Siyasilerin de şu kalıplarına bayılıyorum. Madem yüzmeyecektiniz, niye denize girdiniz? Madem terlemeyecektiniz, niye hamamdasınız? Hani çoğaltmak tabii baya baya mümkün ama bilmiyorum, bazen herhalde bu tarz yorumlara da ihtiyaç var gibi. Saat 8, noktayı koyalım. Şimdi Mehtap Kepenek sizlerle. Haberleri bir dinleyelim. Sıcak saatin haberlerini ve hemen ardından İstanbul trafiğinde bir kaza haberiyle başladık trafiğe. Son durum ne? Yeni arızalar var mı? Onun detaylarını özellikle kaçırmayın diyelim.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek.
Yeah. tell your children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Günaydın Türkiye'de ikinci bölümdeyiz. 3 Mart sabahındayız. Huzur dolu bir perşembe sabahı diliyorum. İstanbul trafiğinde de zaten yoğunluk artmaya başladı. Az önce Kepenek de size anlattı. Adres Twitter'da Günaydın Sputnik bekleriz. Bursa, Kocaeli ve İstanbul'dayız. Masada Onur var. Mikrofonda ben varım ve yoğun akıcı gündemde geçiyoruz bir diğer başlığa. Herhalde haftanın en çok konuşulan konusu. Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesi kararını kabul etmeyişi, saygı duymayışı. Böyle özetlenebilir ve Başbakan bu konuyu değerlendirdi dün. Davanın esasından koparılıp basın özgürlüğü davası olarak yansıtılmasını eleştirdi Davutoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bir casusluk faaliyeti söz konusudur dedi o sözler.
Anayasa Mahkemesi'ne bu yetki verildiğinde bütün yargı süreçleri tamamlandıktan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden önceki bir son aşama olarak bireysel başvuru hakkı kullanılabilir. Tutuklu yargılanmayla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvurulabilir ama işin esasına müteallik olarak dava devam ediyor. Davanın esası tutuklu olup olmaması değil, davanın esası Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, devletine gizli belgeleri ifşa etmek suretiyle bir zarar verme konusunda bir başka dava sürüyor. Şimdi o dava sürerken bu davanın esasından koparılıp bir basın özgürlüğü davası olarak yansıtılması sürmekte olan bir davaya açık bir müdahaledir.
Türk siyaseti konu üzerinden, Cumhurbaşkanı'nın tavrı ve sözleri üzerinden yine kutuplaştı, yine gerildi sevgili dinleyiciler. Özellikle Başbakan Erdoğan'ın karara yönelik eleştirilerini de hatırlattı ve herkesin kararları eleştirme hakkı vardır dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı tebrik ediyorum diyen eski bir AK Partili de vardı. Bülent Arınç bir kez daha gündeme oturdu. Eski Başbakan Yardımcısı AYM Başkanı'nı ben tebrik ediyorum dedi. Ben Zühtü Arslan'ın yanındayım. Kararından dolayı tebrik ediyorum. Yani Erdoğan'la bu konuda yine aynı çizgide değilim mesajıydı. Anayasayı çoktan kafasından kaldırmış diyen isimse Devlet Bahçeli'ydi. Ve bu karara uymuyorum, saygıda duymuyorum diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepkisi vardı. Hukuk devletin meşruiyet kaynağı, birlikte yaşamanın asgari temeli. Türkiye uzunca bir süredir hukuksuzluğun pençesindedir. Bunun başlıca sorumlusu da Erdoğan'dır dedi ve Erdoğan anayasayı kafasında çoktan kaldırmış. Türkiye'yi kanunsuzluğa, hapsetmiştir dedi ve noktasını da böyle koydu. İçeriden dışarıdan anlatılacaklar var. Gelin dışarıdan bu defa enteresan bir Hizbullah haberiyle devam edelim. Körfez'in NATO'su yani KİK Hizbullah'ı doğrudan terör örgütü ilan etti.
Günaydın Türkiye'de. Şimdi dünya haberleri. Dünya. Şimdi dünya haberleri.
Hani Körfez'in NATO'su deniliyor ama NATO kadar da hantal gerçekten. Böyle bir tarafı da var. Şimdi Suriye'de devam eden iç savaşı konuşuyoruz ve 5. yıla giren bir iç savaş hali bu. Körfez ülkeleri muhalifleri destekliyor. İşin garip yanı, hani mülteci krizinde sıklıkla işte Almanya'yı eleştirmek, İskandinavya'yı eleştirmek, Yunanistan üzerinden belki de Brüksel'in politikalarını eleştirmek işin galiba en kolay, en belki de rahat noktalarından biri. Ama şöyle bir tarafı var ki koca Suudi Arabistan, koca Körfez coğrafyası, hatta Arap coğrafyası neden Suriyeli'ye yardım etmiyor? Mülteci dramının belki de en ciddi yaşanabildiği sular Doğu Akdeniz ve Ege suları, ama diğer tarafta bırakın dramı, mülteci Orta Doğu'da diğer ülkelere adım dahi atamıyor. Çünkü kapılar sıklıkla kapalı. Ve böyle bir ortamda Körfez ülkeleri Hizbullah'a yüklendi. Lübnan merkezli Şii örgüte yüklendi. Şimdi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın zaten yanındaydı. Özellikle Şii eksenine en ciddi tepkinin, en ciddi darbenin Amerika'dan ve İsrail'den geleceğini düşünerek ve Sünni Körfez'den geleceğini düşünerek doğrudan Esad'ın ve İran'ın yanında yerini almıştı. Ama Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve emirliklerin oluşturduğu Körfez İşbirliği Konseyi yani KİK dün Hizbullah'ı terör örgütü ilan ettiğini aynen açıkladı. Böylece Hizbullah yönetimi de şimdi terörist ilan edilmiş vaziyette. Efendim devam edelim. Madem dışarıdayız, buna bir beyzbol diplomasisi diyelim. Şimdi vardır böyle bazı diplomatik ataklar. Mesela bizimle Ermenistan arasında bir ara 2009 ikliminde bir ara bir futbol diplomasisi gelişmişti ve hakikaten kült bir sahneydi. Yani Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Erivan'da izlediği bir futbol maçı. Hatta iki kanatta o dönem ılık yaklaştı. İşte Erivan'da protestoların önüne geçildi. Türkiye çok daha temkinli, çok daha ılık adımlar atmak istedi. Ama açıkçası o projede sonrasında kadük ilan edildi. Şimdi Küba ve Amerika açısından da aynı şeyi konuşuyoruz ama bu adamlar biraz daha farklı adım attı. 59'da adada sosyalist devrim ilan edildiğinde Amerika ben seninle bütün bağlarımı koparıyorum dedi. Zaten Sovyetler Birliği'ne yanaşan bir tarafı da vardı Küba'nın. Hatta bir ara çok ciddi bir füze krizi yaşandı. Ucu Sinop'tan çıktı. Yani böyle bir etkisi de vardı. Ve ambargo başlattı Amerika Birleşik Devletleri 59'dan günümüze. Ama son dönemde Amerika ile Küba arasında ilişkiler baya baya düzeldi. İki ülke karşılıklı elçilik binası dahi açtı. Obama ben dedi Mart ayında Küba'ya gidiyorum, hatta takvim netleşti, program da netleşti. 21 Mart'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, bir Amerikan Başkanı Küba'yı doğrudan resmi şekilde ziyaret edecek. Ve Amerika'nın Tampa Bay Rays takımıyla Küba milli takımı da beyzbol maçı oynayacak. Çünkü iki ülkede zaten beyzbol olmazsa olmaz, bizim futbol gibi. Ve beyzbol üzerinden bir diplomatik atak geliştirecek. Ve buna tabi sanat aleminden de ciddi ciddi destek var. İngiliz rock grubu Rolling Stones da Küba'nın başkenti Havana'da 25 Mart'ta konser veriyorum dedi. Yani Obama'nın ziyaretinin hemen akabinde bu defa Rolling Stones sahnede olacak ve bizim için çığır açan bir konser olacak dedi. Para mara da almıyoruz. Bu doğrudan tüm Havanalılara ücretsiz bir konser olacak vurgusu yaptı. Madem Rolling Stones diyoruz, o zaman biraz Miss You'yu hatırlayalım. Miss You'dan sonra yola devam edelim.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek.
I'm Reklam. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Fiber gücümüzü mobil istasyonlarımızın gücüyle birleştiriyoruz. Karada fiberle, havada fiberle, denizde fiberle, cebini fiberle. Mobil iletişimde yepyeni bir çağ başlıyor. Türk Telekom'un fiber gücü cep telefonlarının gücüne güç katıyor. Fiber gücüyle herkes cebinden doya doya konuşuyor, mesajlaşıyor, internete giriyor. Detaylar için TürkTelekom.com.tr.
Reklam. Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Günaydın Türkiye'de. Şimdi gazete manşetleri.
Günaydın Türkiye, manşetlerden önce tatsız bir haberle başlayalım. Sıcak haber, yani az önce, dakikalar öncesinde ajanslara düşen haber. Mardin Dargeçit'te PKK yönelik operasyon devam ediyor ve biri üsteğmen 3 asker az önce şehit düşmüş durumda. 7 terörist etkisiz hale getirilmiş. Bir kez daha hatırlatayım. Dargeçit'te zaten meydana gelen bir çatışma haliydi ve biri üsteğmen 3 askeri kaybetmiş durumdayız. Efendim devam edelim. Şimdi manşetlere geçelim bu tatsız haberle beraber. Hürriyet'in bugünkü manşetinde mülteci konusu var ve enteresan pazarlık var aslında. Bilmiyorum, buna çirkin pazarlık mı demek lazım? Bir Avrupa gerçeği mi demek lazım? Ama Türkiye'ye göçmen geçişini azaltırsan, yani bize gelenleri azaltırsan, senden daha fazla yasal mülteci alırım diyen Avrupa Birliği'ne yola devam diyelim. Adamlar masaya rakam dahi koydu. Hürriyet buna dikkat çekmiş manşetten. Günde en fazla 1000 kişi. Merkel 2000'in üzerinde olan günlük geçişlerin 3 haneli rakamlara düşürmesini istiyor. Yani 1000 değil, en fazla 100 kişi alabiliriz diyor. Merkel hedefe ulaşılması halinde bazı Avrupa Birliği ülkelerini planın işlediğine ikna edeceğini düşünüyormuş. Bakın demiş, işte Türkiye nasıl engelliyor. Bir anlamda mültecilerden onları Türkiye'ye sınıflandırarak, Türkiye'de sınırlandırarak rahatlamış oluyoruz mesajını verecek. Brüksel'de böyle rahatlayacak, ikna olacak. Türkiye tabii mülteci kabulüyle geçiş sayısı arasında bağlantı kurulmasına doğal olarak soğuk bakıyor. Bu çirkin bir pazarlık ve geçişlerin düşmesi halinde Almanya'nın mülteci kabulünde başı çekmesi bekleniyor. Yani neredeyse 10 kat kat düş diyen, rakama 10 kat düşelim diyen bir Almanya söz konusu. İlk sayfaya döndüğümüzde enteresan bir başlık var. Hürriyet'te Google'ı sildi denmiş. Silen kim? Bakın enteresan bir dava haberi bu. Şimdi Japonya'ya götürelim sizi. Diğer taraftan tabii sesleri de hazırlıyoruz bilgisayardan. Şimdi Japonya'da bir mahkeme hayata yeni bir başlangıç yapmak için Google'daki bütün geçmişinin silinmesini talep eden kişinin lehinde karar vermiş. Hani adamın geçmişi nasıl bunu bilmiyorum ama mahkemeye başvuruyor. Ben diyor işte adım yazıldığı zaman arama motoruna o berbat haberleri görmek istemiyorum kendimle ilgili. Mahkemede bir durum değerlendirmesi yapıyor ve arama motorunda adamın adı üzerinden bir analiz yapılıyor ve sonrasında lehinde karar çıkıyor. Ve Google da bu hükme itiraz ediyor. Böyle bir şey yapamazsınız diyor ve Tokyo Yüksek Mahkemesi'ne şimdi temyiz başvurusunu yapmış vaziyette. Eğer emsal niteliği taşırsa sanıyorum biraz Google'ı da arama motorlarını da zor duruma sokacak bir hadise. İlk sayfaya döndüğümüzde Diyarbakır var gündemde ama yürümeyen Diyarbakır var ve HDP Genel Başkanı Demirtaş'ın herkes oturduğu yerden sura yürüsün çağrısı üzerine dün yapılan sur yürüyüşüne Diyarbakırlılar beklenen desteği vermedi diyor Hürriyet gazetesi. Aynı zamanda tabii siyasilerin de tepkisi vardı. Birazdan Davutoğlu'nun Demirtaş'ını dinlemiş olacağız. Yürüyüşün başlama saati 16 yani akşam 4. Demirtaş ve HDP kurmayları Sur içindeki Dicle Fırat Kültür ve Sanat Merkezi'nden çıktıklarında birkaç saat önceki kalabalıktan eser kalmamıştı diyor Hürriyet. Tüm sokaklar polis tarafından kapalıydı. Yürüyüşçülere atılan biber gazı o kadar yoğun ki sloganların ikinci kelimesi dahi gelemiyordu ve Diyarbakır yürümedi, yürüyemedi mesajı verilmiş ve başbakan da bunun zaten doğrudan bir provokasyon olduğunu belirtmiş HDP yönelik eleştiri.
Demirtaş, ta 6-7 Ekim olaylarında nasıl provokatif bir dil kullandığını herkes biliyor. Nasıl son dönemlerde halkı isyana teşvik ettiğini, silahlandın diye çağrı yaptığını, ayaklanın diye çağrı yaptığını da herkes biliyor. Şimdi de yine Sur'da, Diyarbakır'da provokatif açıklamalarına devam ediyor. Allah aşkına bunların ağzından hiç silahları bırakın, biz burada Ankara'da siyaset yapıyoruz. Elinize niye silah alıp bizim siyasetimizi lekeliyorsunuz dediklerini duydunuz mu? Günlerdir Sur'da çağrı yapılıyor. İşte oraya gideceklermiş de yürüyeceklermiş de. Yani bunların meselesi herhangi bir şekilde ülkede huzur ve sükun olması değil. Aksine teröristlerle işbirliği yaparak Türkiye'yi kaosa sürüklemek. İzin vermeyiz. Orada tek bir silahlı birey kalmayıncaya kadar gerekli çalışmalar yürütülecek.
Türkiye günaydın 8.32 saat sevgili dinleyiciler. Hemen geçelim bir diğer gazeteye. Tabii geçerken de yine o son dakika notunu aktarmaya devam edelim. Mardin dar geçitte bu sabah çatışma hali vardı gece boyunca. Ve 3 askeri kaybetmiş durumdayız. Biri üste hemen 3 asker şehit düştü ve 7 terörist de öldürüldü sevgili dinleyiciler. Sabah gazetesinin manşetindeyiz. Bu defa FETÖ çilingirinden müthiş itiraflar denmiş. Deniz Baykal'la MHP'lere kaset kumpası kuran, Erdoğan'ın ofisine böcek koyanların FETÖ'nün aynı ihanet ekibinden olduğu ortaya çıktı diyor. Yine FETÖ dalgası var sabahın manşetlerinde. FETÖ'nün Baykal'a kaset komplosunda gizli tanık olarak çalışan çilingir konuşmuş. Demiş ki polisler yani FETÖ'cü polisler beni bir villaya götürdü. Kapıyla uğraşırken site güvenliği geçtiğinde saklanıyorduk. Kimin evi olduğunu dahi bilmiyordum. Bana birçok evi açtırdılar o dönem. Bir sene önce FETÖ'cü polis Özgür Türker iş yerime geldi. Seni sorgulayabilirler, yaptığımız işleri sakın söyleme diye tehdit etti. O ev kimindi diye sorduğumda da Deniz Baykal'ın eviydi dedi. Gizli tanıkla diğer çilingir tanık EÖ'nün ifadeleri bizi bir anlamda işte 6 sene öncesine götürdü mesajı vermiş sabah ve 2010'da Baykal'ın evine gizli kamera yerleştiren MHP'li yöneticileri hedef alan ekibin FETÖ'nün çilingir timi olduğunu gözler önüne serdi deniyor. Peki Deniz Baykal mesajın Pensilvanya'ya değil derken acaba neyi kastetmişti? İnsan hakikaten biraz dumur oluyor iki haberin iki gelişmenin ortasında. 78 gün sonra eve dönüş sevgili dinleyiciler ve PKK'lı teröristlerden temizlenen Cizre bugün manşetlerde fotoğraflanmış durumda. Cizre'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı ve vatandaşlar akın akın ilçeye dönmeye başladı diyor Sabah. Girişte işte kimlik kontrolü yapılıyor. Bundan dolayı zaten uzun kuyruklar oluşmuş. Ev ve iş yerlerine koşmuş vatandaş. Yıkımı görünce, yani Cizre'nin içine sıkıştırılmış bir Halep görünce PKK'ya lanet yağmış. İlçede gıda yardımı devam ediyormuş ve vali bir bilanço açıklamış. 708 barikat çöktü, 261 çukur kapatıldı ve hemen hemen 1500 bomba imha edildi diyor valinin ta kendisi ve geçiyoruz Cumhuriyet'e. Efendim, Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasına döndüğümüzde tanım ayrım diyemezsin diyor manşet ve Bülent Arınç gündemde. Bu Bülent Arınç'ı da tanıdık. Yani hakikaten Türk siyaseti enteresan. Arınç'ın AK Parti siyasetinde aktif olduğu dönemdeki, hatta neredeyse proaktif olduğu süreçteki Arınç'ı da biliyoruz. Ama şimdiki Arınç da hakikaten baya baya şaşırtmacı halinde. Bilkent Üniversitesi'nde ders veriyor Bülent Arınç. Ve Anayasa Mahkemesi'nin kararını yorumlamış. İşte Can Dündar, Erdem Gül kararı için Erdoğan'a tepki göstermiş. Sen, ben bu kararı tanım ayrım diyemezsin. AYM kararları herkesin kabul etmek zorunda olduğu kararlardır. İşime gelenleri kabul ederim, işime gelmeyenleri etmem diyemezsin demiş. Sayın Cumhurbaşkanımız bu mevcut anayasayla seçildi. Bu anayasaya göre and işte parlamentoda. O zaman ben bu anayasayı tanım ayrım demesi lazımdı. Yani zamanında niye tanımadın, şimdi tanımamazlık ediyorsun mesajını iletmiş vaziyette. Şimdi bu konu üzerinden başbakana biraz kulak verelim. Az önce kısmen dinlemiştik. Herkesin kararları eleştirme hakkı var dedi Başbakan Davutoğlu sevgili dinleyiciler. Anayasa Mahkemesi konusunda ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karara yönelik eleştirilerini hatırlatarak işte o açıklamayı yaptı.
Herkes kendi kendisine tanınan yetki ve sorumluluk içinde karar alma iradesine, özgürlüğüne sahiptir. Ama herkesin de bu kararlarla ilgili görüş belirtme ve gerektiğinde eleştirme hakkı da söz konusudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadelerini bu bağlamda değerlendirmek icap eder.
Efendim, muhalif basında özellikle Abdullah Gül haberleri, Bülent Arınç haberleri, hatta Hüseyin bir anlamda Çelik haberleri baya baya gündemde. Yani AK Parti'nin içinden 5. parti acaba Türk siyasetinde AK Parti'den çıkacak mı sorusu herhalde son dönemde daha fazla sorulmaya başlandı. Siyasi iktidardaki gerginliğin sebebinin de bu olduğunu belirten çevreler var ve bunlar biraz daha artık sesini gür çıkarmaya başladı. Özellikle dönemin iklimi hakikaten enteresan. Akademisyenlere barış cezası demiş Cumhuriyet. Bunu barış olarak yorumlamış. Barış için akademisyenler inisiyatifinin bildirisine imza atan akademisyenlerden 505'i hakkında üniversite yönetimleri tarafından soruşturma açılıyor ve 37 akademisyen de görevden alınmış vaziyette. Gariptir, o bildirin içinde PKK vurgusu halen yok. En ufak bir vurgu yok ama taraflardan biri yokken ortada bir de bir barış vurgusu, çağrısı var. Zirvedeki 3 çatlak diyor Cumhuriyet. Bu haberi atlamamak lazım. Hasan Cemal yazmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Davutoğlu çatlağını 3 örnekte sıraladı diyor Cumhuriyet. Bakan müsteşarlarının veto yemesinde Erdoğan'la Davutoğlu arasında çatlak var. Bu birinci çatlak. Cerattepe'de ayrılık konusu, yani Cerattepe'de görüş ayrılığı ikinci çatlak ve özellikle başkanlık sistemi Davutoğlu'yla Erdoğan arasındaki bir diğer çatlak. İşte zirvenin, tepe yönetimin 3 çatlağı bu şekilde diyor. Geçiyoruz Türkiye gazetesine. Cumhurbaşkanının savcılara çağrısı sevgili dinleyiciler. Demirtaş'a tepkisi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve savcıların görevini yerine getirmesi gerekiyor dedi. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'ın Sur ilçesine yürüyüş yapılması çağrısına tepki gösterdi. Yürüyüş yankı bulmadı, Diyarbakırlı yürümede eşlik etmedi ama Erdoğan'ın tepkisi Batı Afrika'dan devam etti.
Bir terör örgütüne çağrı yapmak parlamento içindeki bir milletvekilinin görevi olamaz. Atılması gereken adım şudur. Zaten ben Güneydoğu'daki benim bölge halkının, Kürt kardeşlerimin teröre davet kokan bir çağrıya evet diyeceğine inanmıyorum. Özellikle de bunun için birilerinin suç duyurusu yapmasına gerek yok. Her şey açık, net, ortada ve bu savcılıklara bir davettir ve savcıların da kendi üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ülkemin huzurunu karıştırmaya kimsenin hakkı yoktur.
Hadi şu ağdalı siyasetten, koyu siyasetten biraz çıkalım. Vatandaşın derdiyle devam edelim. Enteresan bir haber bu. Parfümü sıkıyorlar ve havaya uçuyorlar. Böyle garip bir şey. Şimdi otomobilin içine parfüm sıkan gençler hemen ardından sigara yakınca sonuç feci oldu diyor Türkiye Gazetesi. Camlar kapalıyken tabii olmuş bir de bu. Önce araç içine ardından da şakalaşmak için birbirlerine parfüm sıkmışlar. Sonrasında da hangi akıl bunu üretmiş bilmiyorum ama hadi demişler bir de sigara yakalım üstüne. İşlerinden biri işte çakma yakınca olan olmuş. Alev topuna dönmüşler. Gözlerini hastanede açmışlar ve iki kardeş, daha doğrusu iki arkadaş şimdi yaralı bereli vaziyette diyelim. Merkezde Merkel var. Aslında merkezde biraz da kilisin çığlığı var. Nüfusundan fazla sığınmacı ağırlayan kilisten şansölyeye davet var denmiş. 120 bin diye biliyorum. Hani yanılıyor olabilirim, yamuluyor olabilirim. Ama özellikle kilisteki mülteci sayısı, yani o normal mevcut nüfusun hemen hemen 1,5 katına çıkmış vaziyette. İşte bir 180-190 bin gibi de Suriyeli söz konusu. Kilis bundan dolayı şansölyeye davet göndermiş. Türk ve Suriyeli kadınlar dün yan yana gelmişler. 15 metre uzunluğunda bir masanın etrafında toplanmışlar. Bu da 15 metre uzunluğundaki bir davetiyeye dönüşmüş. Şansölyeye seslenmişler. 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü var. O günü gel burada beraber kiliste birlikte kutlayalım bir anlamda. Ülkenin de, daha doğrusu ülkeyi bırakalım, en başta Suriyeli'nin de durumunu, haleti ruhiyesini gör mesajı vermişler. Geçiyoruz Taraf Gazetesi'ne. Endonezya depremi var sevgili dinleyiciler. Ülke öyle böyle değil. 7.9'da sallandı. Tarafın bugün hemen ilk sayfasında en tepe noktasında deprem var. Şans şu, Endonezya açıklarında kıyıdan 800 kilometre uzakta, yani okyanusun ortası diyebileceğimiz bir bölgede meydana gelmesi herkesi rahatlatmış. Çünkü kayıp yok. Ama 7.8'de sarsılıyor. Bir ülke, bir coğrafya. Bu da hakikaten enteresan. Yerin 10 kilometre altında meydana gelmiş. Tabii kıyıya çok uzakta yaşandığı için hasar büyük değil. Depremde ölü yok, yaralı yok ve 2004'de tabii bizi biraz götürüyor. Yani 12 sene önce bakmayın öyle böyle değil. Adeta üzerine atom bombası atılmış gibiydi. 9.1, 9.3, yani bir ülkeyi yıkmak için herhalde bu iki ayrı depremden daha başkası olamazdı diye düşünüyoruz şiddet yönünden. Ve bu depremlerle ardından bir de tsunami oluşmuş, 14 ülkeyi içine almıştı. 9.1 ile 9.3, 230 bin kişi hayatını kaybetmişti. Bundan dolayı Endonezyalı en ufak bir sarsıntıda hemen 2004 gerginliğini, gerilimini iliklerine kadar muhtemelen hissediyor. Tarafın ilk sayfasında adeta bir dünya sayfası hazırlanmış. Manşetinde, sür manşetinde süper salıdan ikisi çıktı deniyor. Amerika'da başkan adaylarının büyük ihtimalle belli olduğu süper salı ön seçimlerinin galibi Cumhuriyetçilerden Trump, Demokratlardan da Hillary Clinton oldu denmiş. Galiba Türkiye Gazetesi'nin de güzel bir vurgu yaptığı gibi Amerika ikisine kalıyor demiş gazete. Bu iş biraz böyle olacak gibi. Taraf nasıl yaklaşmış habere? 11 eyalette ön seçime gidiyor Demokrat ve Cumhuriyetçiler ve gecenin galipleri Clinton'la Trump oluyor. Her iki başkan adayı 11 eyaletten 7'sini kapıyor. Clinton'la Trump'ın 8 Kasım tarihinde yapılacak başkanlık seçimlerinde birbirlerine rakip olma ihtimali şimdi güçlendi deniyor. Bir demokrattan sonra bir diğer demokrat seçilebilir mi? 45 yıllık son 45-50 yıla Obama'ya kadar baktığımızda açıkçası Cumhuriyetçilerin çok ciddi bir üstünlüğü var ve dolayısıyla Amerika belki de ilk kez bir demokrattan demokrata geçiş yapabilir. Obama'dan Clinton'a olabilir ama Trump şaşırtmaca. Şimdi tarafın manşetine dönelim. Merkez Bankası var. Bu defa Süleyman Yaşar imzalı bir ekonomi haberi değil. Doğrudan Hüseyin Özay imzalamış haberi. Merkezde Erdem Bahçı krizi. Onur da gülüyor artık, yani Süleyman Yaşar imzalı dediğim zaman. Şimdi Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık arasında son dönemde yaşanan görüş ayrılıkları, işte Cerahtepe olayı, hani belki lokal olarak yorumlanabilir ama başkanlık sistemindeki görüş ayrılığı, bazı müsteşarların atanması konusu, bunun altını işte Hasan Cemal çizmiş özellikle. Ama tarafta da Merkez Bankası'nın altı çizilmiş. banka başkanlığı ataması eklendi diyor görüş ayrılıklarına. Şimdi Davutoğlu'nun ekonomi ekibi Bahçı'nın, Erdem Bahçı'nın yeniden atanmasını istiyormuş. Erdoğan'ın ekonomi ekibi ise yazılan çizilene göre piyasalara karşı daha etkin duruş sergileyebilecek bir kişinin Merkez Bankası'nın başına geçmesini istiyormuş. Ve banka başkanlığı için başkan yardımcısı Murat Çetinkaya, Murat Yürek dışında Ziraat Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın da isimleri geçiyor. Bakalım Merkez Bankası'nda bu baharda ciddi bir özellikle atama baskısı, seçim baskısı yaşanabilecek mi? Devam edelim Vatan gazetesiyle. Vatan'ın ilk sayfasında verileri ilgilendiren baya baya ciddi bir haber var. Özel okullarda bu sene öğrenci rekoru kırılmış sevgili dinleyiciler. Şimdi özel okula giden öğrenci sayısı 350 bin öğrenciye verilen teşvikle bu sene artmış ama öyle böyle bir artış değil bu. Neredeyse %50 artış, %47'yi bulmuş ve 1 milyon 150 bin öğrenciye ulaşmış. Yani vatandaş çocuğunu özel okulda okutmak istiyor. Devletten de gelen en ufak bir teşvik veya yardım diyelim vatandaşı doğrudan devletin okuluna değil özele yönlendiriyor. İlkokul öğrencilerine devlet 3220 lira teşvik veriyor. Ortaokul ve liseliğe 3750 lira teşvik veriyor. Sonrası da size kalmış mesajını iletiyor. Bundan dolayı da özel okullarda öğrenci rekoru bu sene kırılıyor. İlk sayfada manşetin üstünde, daha doğrusu logonun üstünde bir sene Avrupa yok denmiş ve gündemdeki takım yaralı Galatasaray. Şimdi UEFA finansal fair play kurallarına uymadığı için Galatasaray'a bir sene ceza verdi. Cimbom itiraz etmeyecek. 30 milyon euroydu galiba, böyle hatırlıyorum rakamı. Yani bu bütçenin dışına çıkamazsın dedi ama Galatasaray 3 sene boyunca baya baya çıktı. 55 milyon euroya dahi çıktı. Hatta bundan dolayı da UEFA önce uyardı. Artık iş başa düştü dedi. Bu uyarıdan sonuç alamıyoruz. Hadi yargı komisyonuna deyip bir sene cezalandırdı. Şimdi UEFA'dan 1+1 yerine 1 yıllık ceza gelmesi nedeniyle kararı futbol mahkemesi kasa taşımama görüşü ağırlık kazanmış vaziyette. Cimbom bu sene Avrupa'da muhtemelen yok. Tabii kupa seyri ne olur bilmiyoruz ama katılamazsa zaten. Dolayısıyla bir sene, bir sonraki sezona kalacak bu ceza. Eğer Galatasaray önümüzdeki senede kendi imkanlarıyla katılamazsa, yani bu hak işlemezse doğrudan 3. yılda zaten ceza kendiliğinden ortadan kalkıyor. Yani Galatasaray'ın bu 2 sene içinde Avrupa'ya katılması ve cezasını katılmayarak çekmesi gerekiyor. Eğer 2 sene aşılırsa zaman aşımı gibi düşünebilirsiniz. 3. seneden itibaren Galatasaray ilk kez dahi Avrupa'ya katılsa yine katılıyor. Böyle özetleyelim. Biraz da maça geçelim. Dün birlik beraberlik vardı Akhisar maçı ama Akhisar ikinci yarıda hakikaten dünyaları kaçırdı. Snyder de boş kaleyi kaçırdı. Yani Galatasaray'ın da atakları fena değildi ama özellikle maçtan sonra Akhisar cephesinde tam anlamıyla bir varyansım vardı. Bu defa Akhisar takımını konuşalım. Çünkü birinci bölümde özellikle teknik direktör Atiye'yi konuşmuştuk sevgili dinleyiciler. Galatasaray'da yardımcı antrenörü ve Akhisar cephesini konuşuyoruz. Devam edelim sevgili dinleyiciler ve ilk sayfaya döndüğümüz zaman gelin Suriyeli, damat Alman'dan denmiş. Geçen sene 3569 Türk genci Suriyeli gelin aldı. 1358 Türk kızı da Alman damatla evlendi. Boşanmada İzmir, evlenmede ise kilisler listenin ilk sırasında. Zaten kiliste bir de Suriyeli mülteci akını söz konusu. Evliliklerin büyük bölümü zaten Suriyelilerle. Vatana bu haberle noktayı koyalım. Hatta müziğimizi dinleyelim ve hemen ardından zamanla devam edeceğiz.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek.
Uzundur ömür, meraklanma. Mühimdir yalnızlık, telaşlanma. Saatler geri, yavaşlama. Sayfalar sarı, bir zamanlar genç olsan da. Yaşamdan yaralı, hayvan gibi insafa gelmeyen sahip gibi duygular, saygılar eşyalardan sonra yazılmış suya bir zamanlar aşk olsan da ne zaman gitti tren bir ben kaldım bir de gölgem saatim mi geri kalmış bilmem ne zaman gitti tren bir rüzgara kapıldık biz yelkenler delik deşik acıttık bir anda acıya bir rüzgara kapıldık biz. Ne sen anladın, ne ben öğrendim. Ön sözler gereksizmiş, geç bildim. Okuduk yine de, gençmişiz işte. Öylesizliğin daha güzelmiş öylece. Bir kısa film. Hayattan kalan oyuncu olsan, yönetmen olsan, gördüklerini unutmuş olsan, yaşamak bazen sabır ister. Ne zaman gitti tren? Bir ben kaldım bir de gölgem saatim mi geri kalmış bilmem ne zaman gitti tren bir rüzgara kapıldık biz yelkenler delik deşik acıktık bir anda acıya bir rüzgara kapıldık biz. Ne zaman gitti tren bir ben kaldım bir de gölgem saatim mi geri kalmış bilmem ne zaman gitti tren saatim mi geri kalmış bilmem ne zaman gitti tren saatim mi geri kalmış bilmem ne zaman gitti tren.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Gazete manşetlerinde geçtik ikinci bölüme, perdeyi aralayalım ve Zaman Gazetesi'yle devam diyelim. Surlu Çocuklar diyor, yani Diyarbakır Surlu Çocuklar. Fener'in misafiri. Fenerbahçe bu akşam kupa maçına çıkacak ve Ülker Arena'da. Ülker Stadı'nda hala alışamadım bu arada bu isme. Yani Şükrü Saracoğlu diye isim geliyor sürekli. 6'yı çeyrek geçe mücadele başlayacak. İlk maç 3-3 bitmişti. Ziraat Türkiye Kupası'nda ve ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın bu künyesinden ziyade aslında miniklerin, Diyarbakırlı çocukların Van Persie ile yan yana geldiği, Pereira'ya sarıldığı, Diego'ya sarıldığı anlar herhalde çok daha kadraja girmesi gereken cinsten. Özellikle dün hoş şeyler yaşandı. Dünkü idman sırasında 45 çocuk geldi surdan ve Pereira bayağı yakın ilgi gösterdi. Bizden biri gibi zaten Pereira. Yani Akdeniz damarını biraz farklı yaşayan, hani okyanusa baka baka yaşayan biri gibi. Ve Fenerbahçe'nin davetiyle zaten gelmişler. Önce İstanbul turu yapacak çocuklar. Ardından da bu akşam işte 6 çeyrekte tribündeki yerlerini almış olacaklar. Peki Ahmet'le oyuncular acaba bu akşam maçla ilgili neler düşünüyor? Pek de öyle mütevazı gelmediler aslında. Yani mütevazı bir ekip ama iddiaları baya baya başka.
Tabii kimse bunu bizden beklemiyordu. Biz elimizden geleni yaptık ve 3 gol atmaya başardık. Biz buraya geldik yani, yoksa çıkıp yenileceğiz diye öyle bir şey yok. Biz buraya Fenerbahçe elemeye geldik. Tabii ki son haftalarda çok iyi gitmiyoruz ama bunda kupanın etkisi de vardı.
Sahaya galibiyet için çıkacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Sonuç ne olursa olsun bir sonuçta kupaya hakikaten renk kattığımızı düşünüyorum.
Yine iyi futbol oynamaya çalışacağız. Tabii çok zor bir maç. Yani iyi hazırlandık. İyi de motive olduk. İnşallah istediğimiz sonucu alırız yani.
Zaman gazetesinde tabii Beşiktaş da var, özellikle spor sayfalarında. Fikret Orman dün tepki gösterdi sevgili dinleyiciler. Beşiktaş Başkanı hakem Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe derbisindeki yönetimini çok sert sözlerle eleştirdi. Çakır'ın yönettiği 11 derbide sadece bir kez kazandık dedi ve derbileri Çakır'dan başka yönetecek hakem yok muydu? Keşke hakemlerin de tepki gösterebildiği bir merci olsa. Yani ilgili hakem, örneğin işte Çakır olsun bu, çıkıp Quaresma, ey Quaresma, Cumhurbaşkanı gibi, ey Quaresma golü niye kaçırdın? Ey Mario Gomez, bağı niye geçemedin? Ey Beşiktaş savunması, Volkan Şen'i neden boş bıraktın deyip Şenol Güneş'e tepki gösterebilse. Hatta hakem kurulu da, MHK'de 11 yıldır acaba Fenerbahçe stadında niye yoksunuz diye Fikret Orman'a hesap sorabilse, ama futbolun bu çarkı yıllardır tek kanatlı işliyor. Biraz da federasyonun artık MHK'yi de bu yönüyle ön plana çıkarması gerekiyor. En azından hakemlerin de kendisini savunması gerekiyor. Bu iş sadece notla veya MHK başkanının açıklamasıyla olmuyor. Fikret Orman'ı dinleyelim. Dün aslında sadece Cüneyt Çakır konusuna değil, İşte bugün Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Konya maçı var. İlk maçı siyah beyazlılar 2-1 kaybetti ve Konya maçına atanan hakem Yaşar Kemal Uğurlu üzerinden bir eleştiri getirdi. Fikret Orman tamamen hakem merkezli bir değerlendirmede bulundu bu hafta. İşte o sözler.
MHK'nin de Futbol Federasyonu'nda iyi niyetli olduğuna, bir art niyet aramamaktayız. Bu arkadaşlarımız da Kudüs-i Müftüoğlu da, EYT'i de ellerinden geleni gayreti gösterdiklerine inanıyoruz. Fakat Konya maçının hakemin atanması, Konya nüfuslu birisinin atanması ve daha evvel TFF'ye Konya Spor Kartal maçında bir müsabakada bu hakemin Konya nüfuslu olduğu için geri alınmasından sonra tekrar bunun atanmasını şaibe oluşturur bir pozisyona getirmiştir. Yapılan hareketler doğru bir atama olmamıştır. Biz ortada çifte standart olsun istemiyoruz.
Zaman manşet, İlayda sen gelme diyor Zaman. Bu enteresan bir haber sevgili dinleyiciler. Şampiyon öğrenciye utandıran ayrımcılık denmiş. Okuyucuyu aynı zamanda hem 28 Şubat'a götürüyor, hem de bakın 28 Şubat'tan çok daha vahim bir tablonun içindeyiz diyor Zaman. 2007 yılında kompozisyon dalında ödül kazanan bir İmam Hatip öğrencisi var. İmam Hatip Lisesi öğrencisi ve maruz kaldığı ayrımcılığın benzeri geçen hafta Adana'da yaşanmış diyor. O gün başörtülü olduğu için sahneden indiriliyor. Garnizon komutanı tarafından İmam Hatipli genç kız ve bu defa yerini İlyadalar almış. Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar konuşmuş. TEOG'da başarı gösteren işte 20 öğrenciyle Adana valisini ziyaret ediyor. Milli Eğitim tüm soruları doğru cevapladığı halde özel Burç Vural okulları öğrencisi İlayda Sevinç Gürhan'ı çağırmıyor ve İlayda haksızlığı içine sindiremediğini açıklamış. İlayda sen gelme diyor. Yıl 2016, Zaman'ın manşeti böyle. Efendim Sezen Aksu var. Annesini dostlarıyla uğurladı diyor Zaman. Türk müziğinin büyük sesi Sezen Aksu'nun annesi Şehriban Yıldırım dün son yolculuğuna uğurlandı. Yıldırım'ın cenaze namazı İzmir'de kılındı. İbrahim Tatlıses işte, Bülent Ersoy, Hülya Avşar, Sibel Can, Erol Evgin gibi isimler zaten minik serçeyi son yolculukta yalnız bırakmamış durumda. Sözcüyle noktayı koyalım ve manşette şöyle olsun: Türkiye böyle hızlı rekortmen görmedi. Gezmede, para harcamada, dava açmada üstüne yok diyor Sözcü. Türkiye bugüne kadar 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi rekortmenini hiç görmedi. Son Pir Dişi sahili, Gana, Nijerya ve Gine gezisiyle gittiği ülke sayısı 112'ye çıktı. Daha önce bir cumhurbaşkanı bu kadar gezmemişti diyor. Erdoğan harcamada da rekortmen, kendine örtülü ödenek bağlattı. Milyarlarca lirayı hesap vermeden harcıyor. Son rekora gelince Erdoğan'a hakaret iddiasıyla 1845 dosya açıldı. Ahmet Necdet Sezer'de bu 26 idi. Abdullah Gül'de ise topu topu 139 dava vardı mesajını vermiş vaziyette. Hatırlarsınız galiba 2 gün öncesiydi, hafta başı diyebiliyorum ben. Sözcü gündeme getirmişti. Kabinede bir bakanın nikahsız evliliği var demişti. Kim bu bakan diye bir soru yöneltmişti. Ardından zaten Tuğrul Türkeş açıklama yapmış. Benim diyerek kendini savunmuştu. Türkeş'i hapisten Anayasa Mahkemesi kararı kurtardı diyor. Yani AYM'ye biraz farklı yaklaşmış Sözcü. Anayasa Mahkemesi imam nikahına 6 ay hapis getiren yasayı geçen sene iptal etmişti. Eğer etmeseydi boşanamadığı için ikinci eşiyle imam nikahı kıyan Tuğrul Türkeş şimdi cezaevindeydi diyor. Yani mahkemeyi tanımadığınızı söylüyorsunuz ama bir de işin böyle bir gerçeği var diyor Sözcü gazetesi. Saat 9, noktayı koyalım ve son bölümde Mustafa Denizli'nin istifası üzerinden Galatasaray'daki depremi konuşacağız ve konuğumuz Zaman Gazetesi yazarı Ahmet Çakır.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek. Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz. RSFM Haber.
RSFM'de 9 Haber bültenini sunuyoruz. Ben Mehtap Kepenek. Değerli dinleyenler, Mardin'den şehit haberleri geldi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre dar geçit kırsalında operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çatışma çıktı. Çatışmada biri üsteğmen, 3 asker şehit oldu, 7 terörist de öldürüldü. Bölgede operasyon sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın partileri yeniden Anayasa Komisyonu'na davet eden mektubuna olumsuz yanıt verdi. Başkanlığa kapı açan çalışmanın parçası olmayız diyen Kılıçdaroğlu, parlamenter sisteme dayalı anayasaya katkı veririz ifadesini kullandı. CHP lideri, önceki komisyonda üzerinde anlaşılan 60 maddenin yargıya ilişkin hükümler eklenerek meclise sevk edilmesini de önerdi. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın mektubuna AK Parti'den de yanıt verildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu mektubunda komisyona katılan siyasi partilerin herhangi bir ön şart ve dayatmayla çalışma usul ve esaslarını sınırlamaması durumunda komisyon çalışmalarını sürdürmeye hazır olduğumuzu beyan ederim dedim. MHP ise komisyonun 4 partiyle yola devam etme şartını ortaya koyuyor. Grup Başkan Vekili Oktay Vural, masaya dönmeyeceklerinin sinyalini verdi.
Herhangi bir siyasi partinin böyle bir komisyonda bulunmama iradesi karşısında bu komisyonun bir uzlaşma komisyonu olarak devam edemeyeceği açıkça ortadadır.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa konusunda muhalefet partileriyle uzlaşma sağlayamazlarsa izleyecekleri yolu açıkladı. 24 televizyonunda Kurtulmuş'a muhalefet partileriyle yürütülmesi planlanan yeni anayasa çalışmalarından sonuç çıkmazsa AK Parti'nin bir B planı olup olmadığı soruldu. Kurtulmuş, belki Eylül'e, Ekim'e kadar çalışmalar sürdürülür. Bir sonuç alınamayacağına kanaat getirilirse AK Parti olarak teklifimizi parlamentoya sunarız. Önce 367'yi bulamazsak 330'u bulmaya çalışırız ve millete gideriz dedi. Artvin'de Kafkasör Yaylası'ndaki maden çalışmalarına tepkiler devam ediyor. Artvin Kadın Dayanışma Platformu üyeleri Halit Paşa Meydanı'nda toplandı. Yaklaşık 1000 kişi davul ve düdük çalarak yürüyüşe geçti. İnönü ve Cumhuriyet Caddelerini trafiğe kapatan grup, eylemin ardından basın açıklaması yaparak dağıldı. Bülten spor haberleriyle devam ediyor. UEFA Galatasaray'a Avrupa Kupalarından 1 yıl men cezası verdi. Mali kriterlere uymadığı gerekçesiyle 1+1 yıl men cezası istenen Galatasaray'a Avrupa Kupalarına 1 yıl katılmama cezası verildi. Sarı Kırmızılıların savunmasını göz önünde bulunduran UEFA Finansal Kontrol Kurulu bazı şartlar karşılığında Galatasaray'ın cezasının +1'lik kısmında indirime gitti. Ceza Galatasaray UEFA turnuvalarına katılım hakkı elde ederse 2016-2017 sezonunda geçerli olacak. Elde edilemezse 2017-2018 sezonunda uygulanacak. Her iki sezonda da Avrupa Kupalarına katılım sağlanamazsa ceza otomatik olarak düşecek. Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'ndaysa adını yarı finale yazdırmayı başardı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Sarı Kırmızılılar deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Akhisar Belediyespor'la evinde 1-1 berabere kalarak yarı finale çıktı. Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibi Çaykur Rizespor oldu. İki takım arasındaki ilk karşılaşma 19-20 ya da 21 Nisan'da oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün devam edecek. Kupada çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Ahmetspor'u evinde ağırlayacak. Şükrü Saracoğlu stadında oynanacak maç saat 18.15'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale doğru yaklaşılırken hangi takımların bir üst tura çıkacağı merak ediliyor. Çeyrek final ilk maçında Ahmetspor'un sahasında mücadele eden Fenerbahçe maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ikinci maçında Torku Konya Spor'a konuk olacak. Saat 20.45'te A Haber'den canlı yayınlanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, hakemin Konya nüfuslu olması gerekçesiyle değiştirilmesini talep etti.
Hakemin de Futbol Federasyonu'nda iyi niyetli olduğuna, bir art niyet aramamaktayız. Bu arkadaşlarımız da Kudüs-i Müftüoğlu da, EYT'i de ellerinden geleni gayreti gösterdiklerine inanıyoruz. Fakat Konya maçının hakemi Konya nüfuslu birisinin atanması ve daha evvel TFF'ye Konya Spor Kartal maçında bir müsabakada bu hakemin Konya nüfuslu olduğu için geri alınmasından sonra tekrar bunun atanmasını şaibe oluşturur bir pozisyona getirmiştir. Biz ortada çifte standart olsun istemiyoruz.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bu açıklamasına Merkez Hakem Kurulu'ndan jet yanıtı geldi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Kudüs-i Müftüoğlu, Konya Spor Beşiktaş maçının hakeminin Ankara doğumlu olduğunu söyledi. Müftüoğlu, Yaşar Kemal Uğurlu, Ankara Yeni Mahalle doğumlu, babası Konya doğumlu. Hakem hiç Konya'da yaşamadı. İstanbul doğumlu ve İstanbul'da yaşayan hakemler İstanbul takımlarının maçlarına çıkıyor. Yaşar Kemal Uğurlu bu sezon Konya Spor Bursa Spor maçını yönetti. Her iki takımdan da tebrik aldı ifadelerini kullandı.
RSFM Haber. RSFM Yol Durumu.
Değerli dinleyenler, Yandex Trafik Bilgi Ekranı'ndan aldığımız İstanbul'un yol durumunu aktarıyoruz. Önce köprü geçişlerine bakalım. Boğaziçi Köprüsü ile başlayalım. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa Asya yönünde şu dakikalar itibariyle trafiğin yoğun akıcı olduğunu söyleyebiliriz. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise Boğaziçi Köprüsü'nün trafiği çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise köprü her iki yönde de yoğun akıcı olarak seyrediyor trafik. ve yollardaki kazalar var, araç arızaları var. Bunlara da aktaralım. TEM'de Metris Ali Beyköy yönünde sol şeritte bir trafik kazası var. Bu trafik kazasının zincirleme olduğunu belirtelim ve burada bir şerit trafiğe kapalı ve bölgeye ekip sevk edildi. Ve E5'te de bir kaza bildirimi var. Merter Cevizli Bağ yönünde sol şeritte hasarlı bir trafik kazası meydana geldi. Burada da bir şerit trafiğe kapalı ve bu bölgeye de ekip sevk edilmiş durumda. E5'te bir başka kaza daha var. Çoban Çeşme Şirinevler yönünde sol şeritte bir trafik kazası var. Buradaki trafik kazası da hasarlı ve burada da bir şerit trafiğe kapalı durumda. Ve TEM ve E5'te ilerleyecekler için yol durumunu şimdi biraz daha ayrıntılarıyla aktaralım. Avrupa Asya yönündeki akışta TEM'de Gazi Osman Paşa Kavşağı ile Balta Limanı bağlantı yolunda saatteki ortalama hız 14 kilometre iken bu iki nokta arasındaki mesafeyi geçebilmek için ise 50 dakikaya ihtiyaç var. Doğan Araslı Bulvarı ile Avrupa Konutları arası 14 kilometre hızla 19 dakikada ancak geçilebiliyor. E5'te Avcılar Kavşağı'ndan Florya Kavşağı'na doğru ilerleyişte saatteki ortalama hız 17 kilometre ve bu 9 kilometrelik mesafeyi geçebilmek için ise 33 dakikaya ihtiyaç var. Çağlayan Kavşağı ile Ortaköy Viyadüğü arasında saatteki ortalama hız 11 kilometreye kadar düşmüş durumda. Tahmin yolculuk süresi ise 25 dakika. Yeni Bosna Kavşağı ile Merter Sapağı arası 18 kilometre hızla 15 dakikada geçilebiliyor. Asya Avrupa yönündeki akışta E5'te trafik aşırı yoğun. İdeatepe Kavşağı ile Göztepe arasında saatteki ortalama hız 11 kilometre ve bu iki nokta arasını geçebilmek için ise 42 dakikaya ihtiyaç var. Çamlıca Kavşağı ile Boğaziçi Köprüsü Avrupa yakası arasında da saatte ancak 11 kilometre hız yapılabiliyor ve bu 5,5 kilometrelik mesafe tahmini olarak yarım saatte ancak geçilebiliyor. TEM'de Pendik'le Dudullu Sapağı arasında saatteki ortalama hız 21 kilometreyken tahmini yolculuk süresi 22 dakika. Ataşehir Kavşağı ile Ümraniye Kavşağı arası ise 24 kilometre hızla 10 dakikada geçilebiliyor. Yandex Trafik Bilgi Ekranı'ndan aldığımız İstanbul'un yol durumunu aktardık.
RSFM Yol Durumu.
Bu yalnızlık devam eder mi?
Edecektir. Yani dediğim gibi Türkiye'nin başına büyük bir felaket gelmediği müddetçe kimsenin tavrını değiştireceğini düşünmüyorum.
İçerideki tartışmalara ilişkin sözlerine şaşırmadınız mı?
Ortadaki tartışma maalesef bu kadar şanslı değil.
Şerefimle yemin ediyorum 4 tane bakan oraya getirseniz AKP'yi bu kadar savunamazlar.
Aziz'in dışında YPG'nin bu faaliyetlere devam etmesini tespit ettiğim anda her türlü vasıtayla müdahale ederim diyor.
Herkesin konuştuğu, her şeyin konuşulduğu Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle hafta içi her gün 17.30'da sizlerle. Bir de Bunu Dinle, yasaksız program.
cloth, mine is the hand that sews time. His is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. He is a feather in the wind. But all of my love, all of my love to you now. All of my love, oh, yes, all of my love to you now.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Özel söyleşide bugün spor var, futbol var. Galatasaray'da 99 günlük Mustafa Denizli dönemi sona erdi sevgili dinleyiciler. Yönetim tecrübeli hocanın beklenen, biraz da ertelenen istifa kararını kabul etti. Zaten açıklamayı eleştirilerin odağındaki isim Başkan Dursun Özbek yaptı. Üçüncü Mustafa Denizli dönemi aslında her yönüyle bir sorunlar yumağına işaret ediyor gibiydi ve bu konuyu konuşacağız. Özellikle istifayı daha çok tecrübeli hoca üzerinden konuşacağız ve gazeteci yazar Zaman Gazetesi yazarı Ahmet Çakır bizlerle. Ahmet Bey merhaba.
Merhaba.
Önce şunu sormak isterim. Mustafa Denizli sizce bir okuma hatası mı yaptı acaba bu sezon? Bu krizi neden öngöremedi?
Olabilir tabii. Her şey olup bittikten sonra böyle söylenebilir ama görev teklif edildiği sırada dünya başka türlüdür. Yani objektif koşullar açısından zorluklar görülse bile ben şunu yaparım, şunu yaparım, şunu değiştiririm, şu şekilde tekrar bir sıçrama olur şeklinde bakılır. Kim hangi yere gelirse gelsin bu aşağı yukarı böyledir. Kaldı ki sadece kendisinin değil bizlerin bakışı da böyleydi.
Evet.
Kamuoyunda neredeyse tek bir olumsuz ses dahi çıkmadı. Gerçi Hamza Hamzoğlu'nun gönderilmesi yönetim açısından doğru ya da yanlış denilebilecek bir karar değil. Düpedüz bir cinnet haliydi. O da şimdi şu anda çok açık şekilde ortaya çıktığı için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Hamza Hamzoğlu o dönemde yönetimi yönetimden daha çok düşünürcesine hareketler içindeydi. Yani işte büyük transferleri istememek, mevcut kadroyla devam etmeye çalışmak ki bunların ne kadar önemli olduğunu daha sonra UEFA'dan gelen finansal fair play mektubuyla ilgili durum nedeniyle yönetim tutuştuğunda daha iyi anlamış olduk. Dolayısıyla Mustafa Özcan'ın o dönemdeki tespitinde, olaya bakışında herhangi bir hata söz konusu değil.
Peki yönetimi değerlendirdiğinizde özellikle Dursun Özbek yönetimi zaten tribünlerin de tepkisini çeken bir yönetime dönüştü. Bu krizden çıkış olarak veya bir çıkış yolu olarak bir öngörünüz var mı acaba? Ne yapılabilir? Bundan sonrası için neler söylenebilir?
Mustafa Denizli başka türlü bir şeyler yapabilirdi ve bu noktaya gelinmezdi. O da neydi başka türlü şeyler? İşte daha göreve geldiği dakikadan itibaren bir yandan şampiyonluk söylemleri varken 26-27. hafta falan biliyorsunuz. Bir yandan da işte kariyerini tehlikeye attığı, transferler gerektiği falan gibi biliyorsunuz başka söylemler vardı. Ve bu söylemler daha çok enkaz edebiyatına benziyordu.
Evet.
Tahmin ediyorum ki en büyük hata burada oldu. Mustafa Denizli'nin çalışma düzenindeki yolunu kesen en büyük hata burada oldu. Takımla iyi bir bağ kurmasını engelledi bu tavır. Sonra yardımcı almamak gibi tuhaf bir davranış ki O doğru bir davranışsa bugüne kadar hem kendisi hem şu anda çalışmakta olan bütün teknik direktörler yanlış yapıyor demektir. Hı hı. Yani yardımcı alanların hepsi, kendisinin de geçmişte yardımcıları vardı. Bunlar çok tuhaf, çok anlaşılmaz şeylerdi ve Mustafa Denizli'nin de herhangi bir fark yaratamadığını, yani ondan beklenenin hemen hiçbir şey yapamadığını gördü. Kaldı ki yani onun takımı gidip de işte Mersin İdman Yurdu'na yeniliyorsa artık konuşulacak bir şey kalmıyor. Çünkü Mersin İdman Yurdu'na çıkan kadronun sizin, Gaziantep Spor için de öyle, rakibin en az 5 kat üzerinde maliyeti olan bir kadro. Yani onlar 15 milyon euroluk bir kadroyla sahaya çıkıyorsa,
evet,
siz 75 milyonla çıkıyorsunuz. Ha, Fenerbahçe ile Beşiktaş ile baş etme konusunda, Lazio ile olan durumla ilgili tamam yakınabilirsiniz kadro eksiklikleri. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi işte Burak'ın gitmesi, Sinan'ın sakatlanması, bunlardan yakınılabilir. Bir itirazım yok bunlara ama öteki türlü yani ligin dibindeki takımları dahi yenebilmek için işte efendim şu eksik bu yanlış falan, bunlar hiç Mustafa Denizli'den beklediğimiz hareketler değildi. Takımla bağının çok çabuk kopmasına ve bu fiyaskoya yol açtı onlar. Bu tespit yapılmalı öncelikle. Yönetimin bu aşamada yapabileceği bir şey görünmüyor. Çünkü zaten finansal fair play meselesi yüzünden kilitlenmiş durumdalar.
Doğru.
Ayrıca da akıllıca bir takım işlerle bir sorunun hakkından gelebilmek, bir krizi yönetebilmek gibi özelliklerinin olmadığını şu ana kadar yaşananlarla açıkça ortaya koydular. Daha doğrusu yani dönüp dolaşıp Hamza Hoca'dan söz etmek gerekiyor. Mesela şu anda bir Hamza Hoca'yı bir değil 100 bin mum yakarak aramak durumundalar. Hamza Hoca gibi biri bulunup da şu anda takımın başına getirilebilse bu yönetimin en büyük başarısı olur. Anlatabiliyor muyum? Çünkü
çok, evet, evet,
1.97 puan ortalamasıyla bıraktı Hamza Hoca. Kaldı ki kaybedilen maçlarda futbolcuların çok açık kusurları vardı. Ve özellikle daha ilk maçta Muslera'nın Sivas'ta yediği gol, ikinci maçta Osmanlı Spor maçında yediği goller, ondan sonra Çaykur Rizespor karşısında birkaç dakika içinde kaybedilen maçlarda çok açık futbolcu kusurları vardı. Teknik adam kusuru yoktu. Dolayısıyla Hamza Hoca bu takımı iyi götürüyordu. Yönetim orada şımarıklık etti. Şu anda o şımarıklığın cezasını çekiyorlar ve herhangi bir çıkış yolu da söz konusu değil.
Bunun karşılığı
artık bir mucize beklemek zorundalar. Takım kendiliğinden maçları kazanmaya başlayacak. Onlar da bir soluk alacaklar. Ona göre daha sükunetle düşünüp gelecek yıl için ne yapmasına karar verecekler falan, ama böyle bir şanslarını görmüyorum açıkçası. Şimdi bundan sonra gelebilecek kötü sonuçlar onları olağanüstü genel kurula götürür.
Evet, aslında bundan sonrası da bayağı vahim gibi. Hatta şöyle tabii düşünüyorum ben. Hamza Hoca aslında enkazın bırakıldığı bir ortama denk gelmişti. Ve ona rağmen çok iyi toparlayıp bir anlamda bunu iyi götürmüştü. Peki şunu düşünüyorum, bilmiyorum Ahmet Bey yanılıyor muyum acaba? Hamza Hoca'nın gönderiliş şekli pek etik olmadı. Yani 3 kupalı bir teknik adam neredeyse sezonun daha ilk yarısını tamamlayamadan, üstelik Galatasaray derece yapmışken, bir ölçüde yine potadayken gönderildi. Mustafa Hoca acaba gelmemeli miydi? Ne düşünürsünüz?
Çok kestirmeden söylüyorum. Ben Hamza Hoca'nın gönderilmesine doğru yanlış falan diye tartışmıyorum. O bir cinnet hali.
Evet.
Cinnet. Evet. Yani kendilerini çok olağanüstü yetenekli sayan bir takım arkadaşlar, yöneticiler nereden böyle bir vehme kapıldılarsa, kim gelirse gelsin Galatasaray şampiyon olur falan filan gibi düşünceler içindeydiler. Yani Prandelli'nin arkasından Hamza Hoca gerçekten böyle bir mucize yarattı. Bu hep tekrarlanabilir filan sandılar. Tabii kaldı ki tespitinizde haklısınız. Ya 8 ayda 3 kupa kazanmış bir hocanın dünyanın en büyük takımında bile işlerin en kötü gitmesi halinde en az 1 yıllık, 2 yıllık hatta 3 yıllık kredisi olur. Kaldı ki Hamza Hoca neyi nasıl yapabileceğini Mustafa Hoca'ya varanla daha iyi biliyordu ve ona göre adımlar atıyordu.
Evet, evet.
Mesela bir Nielsen'in aldırılmayışı sosyal medyadan etkilenen bir yönetim maskaralığıdır. Anlatabiliyor muyum? Adamın değeri şu anda çıkmış 18 milyon euroya ve rüyamda görürsün bir daha Nielsen'i. Ama yönetim bunu bir Hamza Hoca'nın vizyonsuzluğu ve zayıflığı olarak görme eğilimindeydi. O zaman alın. Şimdi durum budur. Mustafa Hoca'nın gelip gelmeme meselesinde o daha çok Hamza Hoca ile ilgili bir mesele olarak görmek yerine onu kendi durumu daha iyi değerlendirmeliydi. Yani Mustafa Hoca sahiden burada bir şeyler yapmaya hazır mıydı? Yoksa işte Galatasaray'ın başına gelirim, haliyle işler belli bir çizgide gider ve böyle bir final yaparım falan gibi daha az sağlıklı denilebilecek bir yaklaşım içinde bu görevi kabul ettiği ortaya çıkıyor. Çünkü hazır olmadığını hepimiz gördük işte. Evet. Yoksa hepimiz inanıyorduk. Evet. Ben görüyorsun Mehmet Demirkol kardeşim işte yanıldığını beyan ediyor. Hepimiz aynı durumdayız.
Doğru çünkü, aslında başta böyle bir inanç vardı yani hocaya ilişkin, geçmişine ilişkin çünkü ciddi bir inancımız vardı.
Tabii Hamza Hoca'nın gönderilmesinden sonra getirilebilecek en doğru adamdı. Hatta ben şu şekilde söyledim. Hamza Hoca gönderildiğinde bir yabancı gelirse Galatasaray durduk yerde 100 milyon euro daha harcar ve 8. olur. Aynen böyle söyledim. Bu rakamlar biraz hayali görünüyordu ama şimdi o hesapları yaparsanız yani kaybettiğiniz puanlar, psikolojik yıkım, bilmiyorum acaba 50 milyon euro ile ölçülebilir mi şu anda Galatasaray'ın Mustafa Denizli döneminde yaşadığı yıkım? 50 milyon euro ile ölçülebilir mi merak ediyorum açıkçası.
Ama kriz gerçekten de bambaşka bir hale bürünmüş durumda. Sayın Çakır, evet, çok teşekkürler efendim. Güzel bir değerlendirme oldu. İyi çalışmalar diliyoruz size de.
Kolay gelsin, iyi yayınlar.
Gündemde Galatasaray'da 99 gün süren Mustafa Denizli dönemi vardı ve bu dönem son buldu. RSFM'de futbolu konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz.
Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Dünün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyor?